Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bime allemtena ve zidna ilme. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, tefsir dersimizde Mutaffifin suresine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz kelamıyla bizleri her daim buluştursun. Gece ve gündüz Kur'an-ı Azimüşşan'ı tilavet eden, okuyan, anlamaya çalışan, üzerinde tefekkür eden, gerekli ibretleri ve dersleri çıkaran ve sonra da onları hayat haline getiren bahtiyar kullarından eylesin cümlemizi. Usulümüz öncelikle tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da ilahi kelamı ayet ayet anlamaya gayret ediyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, Mutaffifin suresinin 1. ayetinden 17. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Öncelikle surenin genel özellikleri hakkında bilgi verelim. Bu sure Mekke'de nazil olmuş, yani Mekki bir suredir. Hicretten önce indirilmiştir. 36 ayetten oluşur. İsmini 1. ayette geçen ölçü ve tartıda hile yapanlar manasındaki mutaffifin kelimesinden alır. Musaf tertibine göre 83. suredir. Nüzul sırasına göre ise 86. sure olduğu müfessirlerimiz tarafından ifade edilmektedir. Bu kısa girişten sonra inşallah ayet ayet sureyi anlamaya çalışalım efendim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَ Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Yandı onlar demek adeta. Veil kelimesi ağır zarar, kötülük, hüzün, azap, helak gibi anlamlara geliyor. Yani yazık etti onlar kendilerine. Büyük bir azap onları beklemektedir anlamında. Bazı tefsirlerde veilin cehennemde bir vadinin ya da cehennem çukurlarından birinin adı olduğu da söylenir. Ama daha çok birinci olarak verdiğimiz mana tercih ediliyor. Yani acınacak hal onlara mutlaka gelecek anlamında veilün, yazık onlara, kendilerini helak ettiler, kendilerini yaktılar demek Türkçemizde. Kim bunlar? Mutaffifin bunlar. Mutaffifin kelime anlamı itibariyle iki kökten geldiği ifade ediliyor alimlerimiz tarafından. Diyorlar ki bir tafaf kelimesinden olduğu zaman kaba doldurulan şeyin tam kabın ağzına varmayıp biraz aşağıda kalması demektir. Buna göre mutaffif kabı tam doldurmayan, onu biraz aşağıda bırakan demek olur. Yani diyelim eskiden buğday ölçekleri falan vardı. Böyle tamamen silme doldururlar. İşte bu anlamda biraz eksik yapıyor. Az da olsa eksik yapıyor ama işte 10 ölçekte bir ölçek kendince kar ediyor. Fakat muhatabı zarara uğratıyor. Bu anlamda bu kelimeden gelmiştir diyen alimlerimiz var. Bir de tafif kökünden gelmiştir. Bu da az, cüz'i bir şey demek. Zaten aldatma gizli gizli yapılıyor ya da az az yapılıyor. Gram gram yapılıyor belki. Yekün teşkil edince bu gramlar elbette bir çapa ulaşıyor. Ve kişi kendim kazandım diyor ama hakikatte kaybeden oluyor. Karşı tarafı zarara uğratıyor. Ayette zaten bu mutaffifinin kimler olduğunu izah ediyor bir sonraki ayet. Bakınız. اَلَّذ۪ينَ اِذَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Yani satın alırken gözleriyle takip ederler. Ciddi bir murakabede bulunurlar. Ve ölçüyü tas tamam alırlar. Ama وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman o zaman da eksik ölçüp tartarlar. Terazi hassasiyeti. Burada tabii esas kul hakkı hassasiyeti üzerinde duruluyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bu kul hakkına özellikle terazi hassasiyetine dikkat çekilir. Bu terazi sadece efendim bir takım alışverişte kullandığımız terazi gibi de görmemeli. Hayatın birçok alanında ölçüp biçtiğimiz oluyor. Kendimize doğru yontarsak, başkalarının hakkından alarak, onların derecesini olduğundan küçük göstererek, kendimizi de olduğumuzdan büyük göstererek, hayatta bir takım parsalar kapmaya çalışırsak, bir takım konumlar almaya gayret edersek, birilerinin ayağını kaydırma maksatlı olarak, ayıplı olmayan bir kişiyi ayıplı hale getirmeye çalışırsak, onun karizmasını çizmeye çalışırsak bunlar da bu ölçeklendirmenin içindedir. Bazen daha büyüktür hatta. Bir insanın belki bakkaldan ya da marketten bir şey alırken bir kilo alacakken 900 gram alması evet bir zarara uğramış oluyor ama büyük bir zarar değil. Fakat bir insanın siz kıymetini, değerini, şahsiyetini olduğundan daha aşağıya küçültürseniz, onu kıymetsiz hale getirme operasyonları yaparsanız, bu da o veilin içindedir yani. Veylülil mutaffifinin içindedir. Yazıklar olsun o ölçüp tartarken ölçüye dikkat etmeyenlere, adaleti gözetmeyenlere, hukuku gözetmeyenlere demek. Burada kul hakkı var. Çünkü Kul hakkı Allah'ın bile kıyamette affetmeyeceği bir hak. Kıyamet gününde helalleşmek o günün zor şartlarında çok kolay olmasa gerek. Onun için yazık böylelerine buyuruyor Cenab-ı Hak, yazık. Kendilerini yakıyorlar. Niye? Birinin hakkını gasp ediyorlar. Hakkı olmadığı bir şeyi alıyorlar. Evet, kendileri alırken tas tamam almaya çalışıyorlar. Ama verirken eksik ölçüp tartıyorlar. Bununla ilgili mesela En'am suresinde yine Rabbimiz ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kişiye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Yani %100 her konuda ölçü ve tartıyı gözetebilir mi bir insan? %100 olmasa bile büyük bir hassasiyet gösterir. Var gücüyle bu ölçüde hile yapmamaya gayret ederse Cenab-ı Hak biz diyor kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemeyiz. Elbette kuyumcu terazisiyle tartmak ayrıdır. Oduncu baskülüyle tartmak ayrıdır. Biz olabildiğince kuyumcu terazisiyle ilişkileri, kul haklarını yönetmek durumundayız. Mümin hassasiyeti, mümin gönlü böyle bir hassasiyet gerektirir. Bu Allah'ın rızasını celbettiği gibi kulların da takdirini kazandırır uzun vadede. Başlangıçta hile yapan çok kazanıyor gibidir. Ama hakikatte helal parasına haram kattığı için hem dünyada kaybedecek demektir. Ahirette zaten veil olsun ona, yani yazıklar olsun ona. Acılacak hale düşecektir. İsra suresi 35'te de şöyle buyurur Rabbimiz. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha iyidir ve sonu daha güzeldir. Rahman suresinde de Yüce Rabbimiz 8 ve 9. ayetler. Tartıda taşkınlık edip dengeyi bozmayın. Tartıyı adaletle yapın. Terazide eksiklik yapmayın. Yani hayat birçok ölçümlerden ibaret. Ama ölçme aletiniz, vicdanınız, efendim, adalet teraziniz asla şaşmamalı, sapmamalı. Aksi halde Cenab-ı Hakk'ın azabına, gazabına sebebiyet verecek bir acı sonla karşılaşmamız her zaman mümkündür. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine özellikle bu ölçü ve tartı konusunda çok hilekar oldukları için azap inmiştir. Hatta helakleri bu yüzden olduğuna işaret edilir Kur'an-ı Kerim'de. Şuayb Aleyhisselam'ın yaptığı ikazlara kulak tıkamışlar, yine birbirlerini aldatmaya devam etmişler. Bugün ölçünün birçok çeşitleri var, terazinin birçok çeşidi var. Her malın ölçüsü kendine göre, tarla ölçüsü ona göre, efendim portakalın ölçüsü ona göre, altının ölçüsü ona göre, kumaşın ölçüsü ona göre. Yani her birinin kendine göre bir ölçü birimi var. Burada hukuka dikkat etmek, başkasının hakkını almamak, kimsenin hakkına tecavüz etmemek son derece ehemmiyetlidir. Rabbimiz konuyla ilgili adeta bir sure indirmiştir ve ismine de Mutaffifin suresi denilmiştir. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun li yevmin azim. Yevme yekumun nasu li rabbil alemin. Onlar büyük bir gün, yani insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Yoksa burada şüpheleri mi var? Çünkü insan eğer ahirete yakinen iman ediyorsa, kesin bir inanç yüreğine oturduysa, o insan böyle terazide hile yapamaz. Güya kurnazlık yapamaz. İnsanları aldatmaya cüret edemez. Çünkü her şeyi gören, bilen bir Rabbimiz, kayıt tutan bir melekleri var. Kiramen katibin var. Üzerimizde nice nice gözetleyiciler var. Kendimiz varız. Gözümüz var, kulağımız var, gönlümüz var kayıt tutan, elimiz var kayıt tutan, her biri kayıt tutuyor. Aldatmanın çeşitleri saymakla bitmez. Önemli olan insanın vicdanen bir kaliteye ulaşmasıdır. O kalite de diriliş gününe imanla ortaya çıkar. Diriliş gününe iman insana kalite katar. adeta o diriliş günü şuur aşısıdır. O şuur aşısı, o bilinç düzeyi insana yüklendi mi, artık o insan terazide, tartıda, ölçmede, insanları değerlendirmede, kıymetlendirmede hile yapamaz. Kendi lehine, başkalarının aleyhine bir durum ortaya koyamaz. Burada elâ yazunnu derken Cenab-ı Hak zan kelimesini kullanır. Yani o kanaat, kesin bilgi anlamındadır adeta insan için. Netice itibariyle ahireti gözle görmedik ama Rabbimiz haber verdiği için bizim zannımız, kanaatimiz kesinlik seviyesine ulaşması gerekiyor. Yakîn seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Bu sebeple müfessirlerimiz buradaki yazunlu kelimesini yakînen bilmediler mi, inanmıyorlar mı diriltileceklerine diye anlamışlardır. Azıcık bir şüphe varsa yine ufak ufak bu tür hilekarlıklara, düzenbazlıklara insan tevessül eder. Bu yönüyle ahiret inancını pekiştirmek önemlidir. Önce kendi öz nefsimizde ahireti imana tam bir yakîn hasıl etmek lazım. Kesin bir bilinç oluşturmak lazım. Sonra da neslimizin, evlatlarımızın terbiyesinde ahiret şuurunu öne almak lazım. İki şuur önemlidir. Bir, tevhid şuuru, Allah'ın vahdaniyeti, birliği, yüceliği, her şeyi görüp bildiği. İkincisi, ahiret şuuru. Bir gün ebedi hayata diriltileceğimiz ve orada hesaba çekileceğimiz bilgisi. Bu bilgi, iki bilgi insana istikamet verir. لِيَوْمِنْ عَظِيمٍ Bu büyük gün, kıyamet günü. Ve o gün insanlar Rablerinin huzuruna davet edilecekler. Hesap vermek için davet edilecekler. Amellerinin karşılığını almak için davet edilecekler. Allah'ın rahmetine ya da celaline, gazabına düçar olmak için davet edilecekler. Alemlerin Rabbinin huzuruna herkes varacak. İşte onlar diyor böyle bir diriliş gününe inanmıyorlar mı? Böyle bir bilgide şüpheleri mi var ki böyle davranabiliyorlar? Kella, hayır. Asla böyle zannetmesinler. İnne kitâbel füccâri lefî siccîn. Gerçek şu ki doğru yoldan sapmış kafirlerin, facirlerin defteri siccîndedir. Füccarın kitabı, yani facirlerin. Facir kim? Büyük günah işleyen. Elbette en büyük günah küfür ve şirktir. Günahı kolayca adeta kendisine meslek edinen, bunların defteri siccindedir. Bir de bu ayette şuna da işaret var. Sanki bu mutaffifin grubu, yani ölçü tartıyı doğru tartmayan, doğru ölçüp biçmeyen kimseler zamanla füccar arasına girerler. Allah muhafaza buyursun. Buna Cenab-ı Hak işaret ediyor. Hayır, füccarın kitabı, yani onların amellerinin yazılıp döküldüğü kitap, adeta nokta nokta işaretlendiği kitap siccindedir. Siccin aslında hapishane demektir. Ceza ve azabı hak etmiş olanların hesap defterlerinin bulunduğu yer. Kimileri bunu cehennemin en dip yeri olarak da anlarlar. Bazı efendim müfessirlerimiz. Kimisi o bir anlamda o facirlerin amel defterlerinin bulunduğu alan diyelim, mahzen diyelim, mahbes diyelim, hapishane diyelim. Öyle bir yerdedir onların defteri diyor Cenab-ı Hak. Onların defterleri demek ki bir şekilde önceden orada tutuluyor. Belli. Onlar suçlanmışlar. Siccin kelimesi bir şekilde cehennemi hatırlatıyor. Cehennemin de bir vasfıdır. Hapishane gibi olmak. Oraya giren kolay kolay çıkamıyor. Bir kısmı ebedi kalıyor. Bir kısmı bir müddet sonra çıkacak. Belki ama bir hapishane gibi. Bazı alimler siccinin işte yerin 7 kat altında bir yer olduğunu da ifade ederler. Yani bir şekilde yukarılarda olan bir yer değil, aşağılarda olan bir yer. Çünkü bir sonraki ayetlerde gelecek, iyilerin defterleri de illiyyundadır, yüceliklerdedir diyecek Cenab-ı Hak. Demek ki Sitçin burada o yüceliğin zıttı, aşağılardadır. Yani cezalandırılacağı mahzenlere yakın onların defterleri oralarda tutuluyor. Cehennemde bir kuyu diyenler var. Hapishane anlamına geldiği için bir şekilde hapsedilmiş, adeta kimsenin artık alamayacağı bir noktada saklanıyor onların defterleri anlamındadır. Zemahşeri, müfessir Zemahşeri'ye göre Sitçin, şeytanların, inkarcı ve günahkar olan insanlarla cinlerin amellerinin Allah tarafından kaydedildiği kötülük defteri sicili demektir diye izah ediyor. Ama biz tabii bütün bunların efendim gerçek mahiyetini tam bilmiyoruz. Bunlar birçok anlama geliyor gördüğünüz gibi. Bu tür birçok anlama gelen ifadelere biz müteşabih diyoruz. Müteşabih birçok manası olduğu için hangisinin kastedildiği tam anlaşılamayandır. Bu yönüyle bunların gerçek mahiyetini ancak Allah bilir diyoruz. Ve Yüce Rabbimiz devamında zaten bu Sitçi'nin ne olduğuna dair yine kendisi Yüce Rabbimiz sorarak bir açıklamada bulunuyor. وَمَا اَدْرَاكَ مَا سِتْج۪ينَ Bilir misin nedir Sitçin diyor Peygamberimize. Sen nereden bileceksin Sitçin'in ne olduğunu? Demek ki insan olarak Peygamber Aleyhisselam'ın bile mahiyetini tam bilmediği bir şeyse bunu izah etmek, bunu tefsir etmek, bunun şu olduğu tarzındaki kesin bir bilgi vermek imkanı yok demek. Yüce Rabbimiz tekrar Sitçin'in ne olduğuna dair beyanda bulunuyor. Kitabun mergum. Bu Sitçin, o kafirlerin amellerinin yazıldığı, adeta rakamlanıp mühürlendiği bir defterdir. Yani kitabun mergum, mergum kelimesi aynı zamanda işte belirgin bir yazı, adeta taşa kazınmış, mermere yazılmış bir yazı gibi. O artık oraya öyle bir yazılmış bir yazı ki, öyle bir kitap ki, yazısı silinmez bir kitap. Ancak kişi dünyadayken tövbe eder, istiğfar eder, Allah'tan bağışlanma dilerse, dünyadayken ancak kendisi silebilir. Fakat kıyamete geçtikten sonra artık o defter üstü kapanmış, mühürlenmiş ve sahibini bekliyordur. Kitabun merkum. Bu merkum kelimesi de şu anlamlara geliyor daha çok. Açık, tam ve sağlam yazılı, yanlış ihtimali olmayan, işaretli, yani gereğince cehenneme diye buyruk işareti yazılmış. Yani üzerinde belli, rakamı belli, numarası belli, sicili belli yani. Bu cehennemlik birinin defteri anlamında. Tüccarın kumaşına koyduğu gibi işaretli, kayıtlı. Mahkeme ve benzeri şeylerin belge ve defterlerinde olduğu gibi mühürlü, damgalı, sayılı, ünvanlı ve resmileştirilmiş. Bu anlama gelir. Yani tabii bilemiyoruz bunun gerçek mahiyetini ama insanın hatırına şöyle de geliyor. Bu rakam kelimesi sayı anlamında rakamlanmış bir defter. Rakamlanmış bir, yazılmış bir belge. Bugün tabii ilim gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Bakıyoruz, mesela hepimiz bilgisayar kullanıyoruz. Bilgisayar kullanırken işte Word diye bir program var, orada dokümanlar yazıyorsunuz. Excel diye bir program var, dokümanlar yazıyorsunuz. Hatta bir takım yazılımlar yapılıyor. Bunu yapan yazılım mühendislerinin yazdıklarına baktığınız zaman bakıyorsunuz rakamlardan oluşan bir sistem işliyor arka planda. Yani o resimlerin de arka planında rakamlar var. Yazıların arkasında da rakamlar var. O rakamların her biri bir sembol olarak bir mana ortaya koyuyor. Yüzlerce kütüphaneyi çok ufak bir çipe yerleştirebiliyorsunuz. Ve o rakamlardan oluşan o çipler belli düğmelere bastığınız zaman, işte belli şekilde açtığınız zaman her biri kimi yazıya dönüşüyor, kimi resme dönüşüyor, kimi videoya dönüşüyor. İnsan tabii, evet, Kur'an-ı Azimüşşan'ın çağlar ötesi işaretleri de vardır. İlahi kelam birçok şifrelerle dolu. Şöyle de olabilir mi diye düşünmeden edemiyor. Acaba bizim amel defterlerimiz böyle rakamlarla oluşan bir defter midir? Bugün bilgisayar programlarının arka planında olduğu gibi. O ufacık bir çipte nasıl yüzlerce kütüphaneyi ifade eden bir bilgi hazinesi olarak onu yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Yarın işte bugünlerde de bahsediliyor ya, böyle kağıt gibi katlanan bilgisayar ekranları ortaya çıkacak. Onun içinde hard diskleri de olacak. Yani nitekim bugün tabletler yavaş yavaş kıvrılmaya başladılar. Yarın bir sayfa halinde bile bize amel defterimiz verilse ve bu amel defterlerimiz rakamlardan oluşuyorsa, arka planı rakamlarla çalışan bir sistemse, hem orada yazı var, hem resim var, hem görüntü var, her şey var olarak karşımıza bir defter çıkarsa şaşırmayalım. Böyle de olabilir bu. Kitabun merkum. Bakın, o rakamlanmış bir defter. Yani bir şekilde adeta rakamlarla oluşmuş bir kitap gibi. Bu Kur'an-ı Azimuşşan'ın geleceğe dair, insanoğlunun bu keşiflerine dair işaretlerinden bir işaret olabileceği gibi, kıyametteki o defteri izah eden bir şey de olur. Yoksa şöyle düşünsek bu defteri, bugün kullandığımız defterler gibi düşünsek, her şeyin yazıldığını, hani satır satır yazıldığını düşünsek, bir insanın bir ömürde söylediği sözler, yaptığı işleri taşıyamayacak kadar büyük bir defter olması lazım öbür türlü. Bu muhtemelen işte kıyamet günü çok farklı bir defter olarak karşımıza çıkacak. İnsanoğluyuz hepimiz, beşeriz. Benzete benzete bir şeyleri anlamaya çalışırız. Dünün insanı onu normal defter olarak görmüş olabilir. Normal bir kitap sayfaları gibi görmüş olabilir. Bugün biz başka türlü kitaplar, başka türlü sayfalar görüyoruz. Böyle de olabilir. Kim bilir daha ne sayfalar çıkacak kıyamete kadar. İnsanoğlu daha neleri keşfedecek bilemiyoruz. Fakat şurası bir kesin ki yaptığımız her iş, söylediğimiz her söz içindeki niyetleriyle beraber kayda geçiyor. 3 boyutlu deyin siz buna, 4 boyutlu deyin, 6 boyutlu deyin, bilemiyoruz. Yarın hesap var, hesaba göre kendinize çeki düzen verin diyor alemlerin Rabbi, Rabbimiz. Veylü yevme izillil mükezzibîn. Yalanlayanların o gün vay haline. Şu dirilişi yalanlayan, peygamberi yalanlayan, Allah'ın ayetlerini yalanlayanların vay haline o gün. Ellezîne yükezzibûne biyevmiddîn. Bu yalanlayanlar o hesap ve ceza gününü yalanlıyorlar. Yeniden diriliş yok diyorlar. Hesaba çekilme diye bir şey yok diyorlar. Bunlar avamı kandırmak için, sıradan insanları eğitmek için uydurulmuş şeyler diyorlar. Yarın belli olacak. Bugün böyle konuşun bakalım. Sizin ağzınız bugün mühürlenmiyor. Ama yarın ağzınız da mühürlenecek. Zaten konuşamayacaksınız. Eliniz konuşacak, deriniz konuşacak, ayaklarınız konuşacak. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ. Aslında o hesap gününü anca diyor Cenab-ı Hak, hiçbir sınır tanımadan haddini aşan ve günaha dalan kimse yalanlar. Haddini aşıyor. Aklının sınırlarını aşan konularda atıyor. Kafasına göre atıyor. Peygamberi dinlemiyor. Kafa tutuyor. Allah'ın ayetlerine üstten bakıyor. İşte bunlar mu'ted, yani mütecaviz. Hudutları çiğniyorlar. Allah'ın çizdiği hudutları çiğniyorlar. Haddini aşıyorlar. Ve günahlara dalıyorlar. İşte bunlar diyor yalanlar. Niye yalanlar? Çünkü böyle bir gün olunca kendilerinin çok acı sonları olacağının bilincindedirler. Ya bir de ahiret varsa diye korkuyorlar. Korktukları için de yok farz ediyorlar. Yokmuş gibi davranıyorlar. Ama yokmuş gibi davranmaları ahiretin, dirilişin yok olduğu anlamına gelmiyor. İzâ tütle aleyhi âyâtuna kâle esâtîrul evvelîn. Kendisine bu yalanlayan kimselerin kendilerine ayetlerimiz okunduğu zaman kâle esâtîrul evvelîn. Ya bunlar eskilerin masalları derler. Yani önceden de duyduk. Atalarımız da böyle şeyler anlatıyorlardı. Ama bu bir hurafe. İşte insanların uydurdukları şeyler. İnsanlar bir takım varlıklardan korkuyorlar. İşte dünyada gerekli adaletin tesis edilmediğini görüyorlar. Kendi kendilerine böyle bir yeniden diriliş var. Ahiret var diye uyduruyorlar. diyerek bunları eskilerin masalları gibi görüyorlar. Hayır, kella diyor Cenab-ı Hak, hayır, asla. Bu masal falan değil, gerçeğin ta kendisi. Bel râne alâ gulûbihim mâ kânû yeksibûn. Hayır, hayır. Fakat onların kazançları, yapıp ettikleri şeyler kalplerinin üzerine pas bağlamıştır. Onlar yalanlama yapıyorlar, şirk koşuyorlar, günahın her çeşidini işliyorlar. Bunlar tabii kalplerinde bir perdeleme meydana getiriyor. Her günah kalpte bir noktayı köreltiyor. Kalp akletme mekanı. Kalp tefekkür ve tedebbür dediğimiz düşünme melekemiz, manevi cevherimiz. O cevher günahlarla işlemez hale geliyor. İşte Cenab-ı Hak bu akledilmeyen ya da şöyle diyelim, akletmeyen kimselerin esasen akıllarının çalışmama sebeplerinin kalplerinin üzerinde paslar olduğunu ifade ediyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerifte buyururlar ki, kul bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şayet o günahı terk edip istiğfar ederse, Allah'tan bağışlanma dilerse, tevbeye yönelirse kalbi cilalanır. Tekrar o siyah nokta silinir. Böyle yapmaz da tekrar günahlara dönerse siyah noktalar artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. İşte Hak Teala'nın hayır, gerçek hiç de öyle değil. Aslında onların işledikleri günahlar, yaptıkları işler kalplerini bütün bütün paslandırmıştır diye ayetinde anlattığı durum budur. Efendimiz böyle buyuruyor. İşte aziz dostlar, yapıp ettiğimiz günahlar, masiyetler, yanlış işler kalbimizi adeta kilitliyor. Örtü altına alıyor. Buradaki ifadeyle paslandırıyor. Demirin paslanması gibi. Râne ifadesi bir şeyin üzerini kaplamak, ona hakim olmak demek. Yani insanın yapıp ettiği günahlar onun karakteri haline geliyor zamanla. Günahı sevmeye başlıyor ve ona alışkanlık peyda ediyor. Adeta tabiat-ı saniye oluyor, ikinci fıtratı oluyor günahlar onun. Böylece de içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Böylesi kalpler zamanla mühürleniyor. Böylesi kalpler zamanla mühürleniyor. İşte bu ayet bu sırra dikkat çekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bu paslı kalplerle ilgili bir beyanı var. Bir defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kalpler demirin paslandığı gibi paslanır buyurmuştu da, sahabe efendilerimiz, ya Resulallah onun cilası nedir diye sordular. Yani onu yeniden parlatma imkanı var mı diye. Efendimiz, Allah'ın kitabını çokça tilavet etmek, okumak ve Allah'ı çok çok zikretmektir cevabını verdiler. Evet, kalplerin cilası önce istiğfar, sonra zikrullah ve en büyük zikir olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın kıraati. Bunlarla kalpler cilalanıyor. Ne güzel, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tabip, tabibi manevi reçeteyi veriyor. Tabii reçete kullanılırsa fayda verir. Kullanılmazsa paslı kalpler yine paslı kalmaya devam eder. Nihayette mühürlü kalpler sınıfına girer. Allah muhafaza buyursun. Kella innehum an rabbihim yevme izille mahcubun. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Yani hicaplı olacaklar, perdelenecekler. Onlara rahmet hitabıyla hitap edilmeyecek. Yani onlar şefkat yüzü görmeyecekler, rahmet görmeyecekler. Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyredemeyecekler. Bu ayet ehl-i sünnete göre müminlerin, muttakilerin, inananların, itaatkar kulların kıyamette Allah'ı göreceklerine de bir işaret olarak görülmüştür. Zaten daha başka ayetlerde Yüce Rabbimiz müminler tarafından bir şekilde görüleceği, müşahede edileceği beyan edilmişti. Vücuhun yevme izin nazirah, nazirah ila rabbiha nazirah. O gün bazı yüzler parlaktır, Rablerine doğru bakar haldedirler buyuruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kıyamet gününde müminlerin mevlalarını, Rablerini göreceklerini bize haber veriyor. Biz de buna böylece iman ediyoruz. Bu günahkar grup işte amel defterleri siccinde olan grup o gün mahcup konumdadırlar. Yani hicaplıdırlar. Dünyadayken zaten kalplerini perdelemişlerdi onlar. Kalp gözlerini yani basiretlerini günahlarla perdelemişlerdi. Dünyada hakikati göremediler böyle olunca. Dünyada hakikati göremediler. Hakkı hissedemediler. Her şeyde hakkı görür gibi olamadılar. Çünkü kendi kendilerinin gözlerine örtü çekmişlerdi. Kulaklarını tıkamışlardı. Kalplerinin üzerine de günahlardan bir örtü örtülmüştü. Paslanmıştı, pas tutmuştu o kalpler. Hakikati doğru değerlendiremiyorlardı. Kıyamet gününde de hakkı göremeyecekler. Dünyada hakkı kalple ya da akılla, gözle, evet bütün yönleriyle görme şansımız yok. Ama kalple marifetullah dediğimiz Allah'ı tanıma tecellisine mazhar olabilir kul. Aklıyla Yüce Rabbin kudretine yol bulabilir, yüceliğine yol bulabilir, vahdetine yol bulabilir Allah'ın lütfuyla, keremiyle elbette. Gözüyle kainat ayetlerini okuyarak Rabbi hissedebilir ama kalp perdelenmemişse. İşte perdeli kalp dünyadayken âmâ gibi dolaşır. Adeta âmâdır. Baş gözü âmâlığı değil bu, kalp gözü âmâlığıdır. Kıyamet gününde de onlar dünyada kalp gözleri âmâ oldukları için âmâ olarak haşrolunacaklar. Onlar Rablerini göremeyecekler. Hicaplı olacaklar. İşte dünyadayken hak ve hakikati gören, hisseden, idrak edenler ise kıyamet gününde o yüce Mevlalarının cemaliyle inşallah müşerref olacaklardır. İnnehum thumme innehum lasalul cahim. Sonra onlar kesinlikle o kızgın alevli cehenneme gireceklerdir. Oraya yaslanacaklardır. Çünkü cenneti hak edecek, Hakk'ın rahmetini üzerlerine celbedecek neredeyse hiçbir amelleri olmamıştır. Her şeyden önce imansızlıkla Hak'la bağlarını kesmişlerdir. Kesince karanlıkta kalmışlardır. Ve bütün amelleri karanlık üretmiştir adeta. Dolayısıyla dünyadayken kendilerini böyle karanlığa mahkum edenler kıyamette de cehennem zulümatının içinde kendilerini bulacaklardır. Thumme yuqalu hazellezî kuntum bihi tukezzibûn. Sonra da bunlara kendilerine denilecek ki işte budur sizin yalanlayıp durduğunuz azap denilecektir. Hani diyordunuz ya ne zaman bu vaat ettiğiniz, ne zaman işte günü gelince işte bu zaman denilecek kendilerine. Yüce Rabbimizden böyle bir acı sondan bizi muhafaza etmesini niyaz ederiz. Bizi rahmetiyle cennet ehlinin içine dahil etmesini, yine onun yüce hazinesinden, yüce rahmetinden istirham ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.